Babalar ve Oğullar, Turgenev.
Ayrım 29.
3 gün sonra Bazarov babasının odasına girdi, cehennem taşı bulunup bulunmadığını sordu. Var, ne yapacaksın? Lazım biraz, bir yarayı yakmak için. Kimin yarasını? Kendi yaramı. Ne demek kendi yaranı? Ne oldu? Nasıl bir yara? Nerede? Burada, parmağımda. Biliyorsun, tifüsü köylüyü getirmişlerdi ya, o sabah o köye gittim. Nedense cesedi yarıp bakmaya karar vermişler. Benimse çoktandır bu alanda pratiğim yok. Eski bölge hekiminden rica ettim yapabilir miyim diye. Sonra da işte kestim elimi. Vasily Ivanovich'in dudakları birden bembeyaz oldu. Hiçbir şey söylemeden çalışma odasına koştu. Üzerinde bir gümüş nitrat parçası ile döndü. Bazarov onu alıp gitmek üzereydi. Allah aşkına dedi Vasily Ivanovich, bırak da ben yapayım bu işi. Bazarov gülümsedi. Ne de gönüllüsündür ya. Gülme rica ederim, parmağını göster bana. Büyük bir yara değil, canını acıtıyor muyum? Daha da bastır, korkma. Vasily Ivanovich durdu. Ne dersin Yevgeni, kızgın demirle dağlasak daha iyi olmaz mı? Onu daha önce yapmalıydık. Şimdi ise cehennem taşının da bir yararı olmaz. Hastalığı kaptıysam artık iş işten geçmiş sayılır. Nasıl iş işten geçti? Yaşlı adam kekeledi. Elbette üstünden 4 saat geçti. Vasily Ivanovich yarayı biraz daha yaktı. Peki bölge hekiminin yanında yakıcı bir şey yok muydu? Yoktu. Ya Rabbim nasıl olur? Doktora bakın, yanında böylesine gerekli bir şey yok. Neşterlerini görmeliydin dedi Bazarov ve dışarı çıktı. O gün akşama kadar ve bütün ertesi gün Vasily Ivanovich her vesileden yararlanarak oğlunun odasına gitti. Gerçi yaradan söz etmiyor, hatta bambaşka konulara değiniyordu. Ama gözlerine öylesine ısrarla bakıyor, onu öyle büyük bir kaygıyla gözlüyordu ki Bazarov'un sabrı tükendi. Çıkıp giderim diye göz korkutmaya kalktı. Vasily Ivanovich artık üzülmeyeceğine söz verdi. Dahası Anna Vlasyevna, Vasily Ivanovich her şeyi saklamıştı ondan. Ona sorup durmaya başlamıştı. Neden uykuların bozuldu, ne oluyor sana diye. Adamcağız gözetlediği oğlunun durumunu hiç beğenmediği halde koskoca 2 gün kendini tuttu. Ama 3. gün yemekte artık dayanamadı. Bazarov başı önde oturuyor, yemeklere hiç dokunmuyordu. Neden yemiyorsun Yevgeni diye sordu üstüne düşmeden. Yemek güzel olmuş bence. Acıkmadım, ondan yemiyorum. İştahın mı yok? Peki başın diye ekledi ürkek. Ağrıyor mu? Evet ağrıyor, neden ağrımasın? Vlasyevna doğrularak kulak kesildi. Ne olursun kızma Yevgeni diye sürdürdü sözlerini yaşlı adam. Bırak da nabzına bakayım, olur mu? Bazarov yerinden kalktı. Sen nabzımı tutmadan da söyleyebilirim. Evet, ateşim var. Ürperme de var mı? Evet. Gidip yatayım. Siz de bana ıhlamur gönderin. Üşütmüş olacağım. Öyle öyle diye mırıldandı annesi. Dün gece duydum, öksürüyordun. Üşüttüm belki dedi Bazarov ve dışarı çıktı. Alina Vlasyevna ıhlamuru hazırlamaya başladı. Bu sırada yaşlı adam yandaki odaya geçti. Sessizce saçlarını yoldu. Bazarov o gün kalkmadı ve bütün geceyi yarı baygın, sıkıntılı geçirdi. Gece yarısından biraz sonra gözlerini açtı güçlükle. İkonun önündeki kandiliğin aydınlığında babasının solgun yüzünü gördü. Gitmesini söyledi. Yaşlı adam dinledi onun sözünü ama ha demeden döndü gene, ayaklarının ucuna basarak odadaki dolabın arkasında saklanıp durdu, gözleri oğlunda. Alina Vlasyevna da yatmadı. Çalışma odasının kapısını aralık bırakarak 2'de 1 Yevgeni'nin nasıl soluk aldığını dinlemek için geldi gitti. Boyuna Vasily Ivanovich'in yüzüne baktı. Kocasının 2 büklüm durumda olduğunu görebiliyordu ancak, ama bu bile onu biraz avutuyordu. Sabahleyin Bazarov kalkmak istedi. Başı döndü. Burnu kanamaya başladı. Gene yattı. Vasily Ivanovich sessizce oğluna yardım ediyordu. Alina Vlasyevna içeri girdi. Sordu nasıl diye. Adamcağız daha iyi diye karşılık verdi ve yüzünü duvardan yana çevirdi. Sonra karısına 2 eliyle işaret etti. Kadın ağlamamak için dudağını ısırdı, odadan çıktı. Eve sanki birden bir karanlık çökmüştü. Bütün yüzler uzamış, her şeyi garip bir sessizlik sarmıştı. Gür sesli bir horoz avludan alınıp köye götürüldü. Hayvan bu biçim davranışa şaştı. Bazarov yüzü duvara dönük yatıyordu öyle. Vasily Ivanovich Bir iki şey sormayı denedi ama bu sorular sadece yoruyordu Bazarov'u ve adamcağız koltuğunda oturup kaldı hiç kımıldamadan. Yalnız arada bir parmaklarını çıtlatıyordu. Bir ara bahçeye çıktı kısa bir süre. Anlatılamayacak bir şaşkınlığa uğramışçasına, bu şaşkınlık anlatımı hiç eksilmiyordu yüzünden, taş gibi durdu orada. Sonra gene geldi oğlunun odasına, karısının kaygılı sorularından kaçınmaya çalışarak. Sonunda kadın onu kolundan yakaladı, titreyerek neredeyse onu suçlar gibi "Nesi var?" diye sordu. O zaman adam kendisini çekti ve gülümsemekle karşılık vermek istedi. Fakat gülümseme yerine kendisini de korkutan bir kahkaha fırladı ağzından. Gün ışırken doktora adam yollamıştı. Darılmasın diye bunu onunla söylemek gereğini de duymuştu. Bazarov birden döndü divanın üzerinde. Donuk bir bakışla baktı babasına, içecek bir şey istedi. Vasily Ivanich su verdi ona. Bu arada oğlunun alnını yokladı. Ateş gibi yanıyordu. "Durumum kötü babacığım," dedi Bazarov ağır, uykulu bir sesle. "Yakalandım hastalığa. Birkaç güne kalmaz gömeceksiniz beni." Vasily Ivanich sanki biri aşağıdan bacaklarına vurmuş gibi sallandı. "Yevgeni," diye fısıldadı. "Neler söylüyorsun? Tanrı korusun. Üşütmüşsün." "Bırak şimdi," diye babasının sözünü kesti Bazarov gene o ağır, ilgisiz sesle. "Bir doktor böyle konuşmaz. Hastalığın bütün belirtileri var bende. Bunu sen de biliyorsun." "Nerede o belirtiler? Hangi hastalığın, Yevgeni? Rica ederim." Bazarov geceliğini "Anlıyor musun?" "Elbette Yevgeni, çok normal konuşuyorsun." "Çok iyi öyleyse. Doktora adam yolladığını söylüyordun. Kendini avutmak için yaptın bunu. Beni de avut bari. Birini yolla şeye." "Arkadiye mi?" diye oğlunun sözünü tamamladı yaşlı adam. "Kimmiş Arkadiy?" dedi Bazarov dalgın. "Ha evet, şu acemi çaylak. Yok yok, rahat bırak onu. Ala kargaya döndü o şimdi. Şaşırma." "Sayıklamaya başlamadım daha. Bayan Odintsova birini yolla lütfen. Anna Sergeyevna yakınlarda bir çiftlik sahibi. Biliyor musun?" Vasily Ivanich başını salladı. "Yevgeni Bazarov desin, saygılarını sunuyor. Ölmek üzere olduğunu söylememi istedi. Bunu yapar mısın?" "Yaparım. Ama olacak şey mi bu? Sen mi öleceksin? Yevgeni, düşün bir, adalet nerede kalır?" "Orasını bilmem. Sen birini yolla şimdi. Hemen gönderirim. Mektubu da kendim yazarım." "Hayır, ne gereği var mektubun? Saygılarımı söylesin. Başka bir şey istemez." Şimdi gene köpeklerime döneyim ben. Ne tuhaf. Yalnız ölümü düşüneyim istiyorum. Olmuyor bir türlü. Sadece leke gibi bir şey görüyorum. Hepsi bu." Gene duvara döndü zar zor. Vasily Ivanich ise çalışma odasından çıktı. Karısının yatak odasına kadar güçlükle gitti. Orada ikonların önünde dizlerinin üstüne çöktü. "Dua et Alina. Dua et," diye inledi. "Oğlumuz ölüyor." Yanında istenen dağlayıcı bulunmayan o bölge doktoru geldi ve hastayı muayene ettikten sonra beklemelerini öğütledi. Arkasından da iyileşme olanağı üstüne birkaç söz etti. "Bazarov, siz hiç benim durumumdaki insanların öbür dünyayı boylamadıklarını gördünüz mü?" diye sordu ve birden divanın yanında duran ağır masayı tutup salladı, itti öteye. "Buna bilek derler," diye mırıldandı. "Gücüm kuvvetim yerinde hala. Gene de ölmem gerek. Yaşlı bir adam yaşamak alışkanlığını yitirecek duruma gelir sonunda. Ama ben, evet, ama gel de ölümü yen bakalım. O seni yener, her şey de biter böylece. Kim ağlıyor orada?" Biraz sonra sürdürdü sözlerini. "Annem mi? Zavallı annem. Bundan sonra o harika pancar ve lahana çorbası ile kimi besleyecek? Ve sen baba, sen de ağlıyorsun biliyorum. Hristiyanlık yardımına gelmiyorsa filozof ol bari, kalender bir filozof. Eskiden filozof olmakla övünürdün ya." "Ne de filozofum ama," diye hıçkırdı Vasily Ivanich. Yanaklarından aşağı gözyaşları indi. Bazarov saatten saate kötüleşiyordu. Ameliyat sırasındaki zehirlenmelerde genellikle olduğu gibi mikrop hızla yayılıyordu. Ama daha kendinden geçmemişti. Söylenenleri anlayabiliyordu. Hala direniyordu, savaşıyordu. Yumruklarını sıkarak "Sayıklamak istemiyorum," diye fısıldadı. "Bütün bunlar ne saçmalık." Arkasından da "8'den 10 çıkarsa ne kalır?" diye ekliyordu. Vasily Ivanich çıldırmış gibi dolaşıyor. Önce bir ilacı, sonra başkasını öğütlüyor ve oğlunun ayaklarını örtmekten başka bir şey yapmıyordu. "Soğuk çarşaflara saralım. bir kusturucu verin ona. Midesine hardal yakısı koysak, biraz kan alsak, diyordu büyük bir kızgınlıkla. Vasily Ivanich'in dirençli yalvarmaları üzerine orada kalmış olan doktor, onun her dediğini onaylıyor, hastaya limonata içiriyor, kendisi için de ya bir pipo ya da ısıtıcı, güçlendirici bir şey, yani vodka istiyordu. Alina Vlasyevna kapının yanındaki alçak bir iskemlede oturuyor, yalnız dua etmek için uzaklaşıyordu oradan. Birkaç gün önce elinden küçük bir ayna düşüp kırılmıştı. Buna her zaman uğursuzluğa yorardı kadın. Hatta bu yüzden Anfişuska onu yatıştıracak bir söz bulamamıştı. Timofeyiç haber iletmek için Bayan Odinsov'a gitmişti. Gecesi kötü geçti Bazarov'un. Yüksek ateşten kıvrandı durdu. Sabaha karşı biraz iyileşti. Saçlarını taramasını istedi annesinden. Elini öptü onun. Bir iki yudum çay içti. Vasily Ivanich biraz ferahladı. Tanrı'ya şükürler olsun deyip duruyordu. Kriz geldi geçti. İşte bakın diye mırıldandı Bazarov. Bir sözcük nelere yarar? Bir söz buldu. Kriz dedi ve içini rahatlattı. İnanılır şey değil. İnsanlar nasıl hala da inanıyorlar sözlere? Bir adama budala de, söz gelişi, dövmesen de üzülür. Ama akıllı de parasını verme, memnun kalır. Bazarov'un eski nüktelerini ansıtan bu kısa söylem Vasily Ivanich'i canlandırdı. Bravo, ne güzel söyledi, harika diye bağırdı. Sanki el çırpar gibi yaparak. Bazarov üzgün üzgün güldü. Ne dersin dedi. Kriz geçti mi yoksa geliyor mu? Daha iyisin. Gördüğüm bu benim. Sevinmem bundan. Bu iyi. Sevinmekten hiçbir kötülük gelmez insana. Ona haber yolladın mı? Elbet yolladım. İyiye dönüş kısa sürdü. Hastalık şiddetini artırdı. Vasily Ivanich oğlunun başından hiç ayrılmıyordu. Sanki başka türlü bir acı onu pençesine almıştı. Birkaç kez bir şey söylemek için ağzını açtı fakat sözcükler tıkadı onu. Yevgeni dedi sonunda, oğlum, benim sevgili oğlum. Bu alışılmamış sesleniş Bazarov'u etkiledi. Başını hafifçe çevirdi, ağır basan dalgınlıktan sıyrılmaya çalıştığı besbelli, ne var baba diye mırıldandı. Yevgeni dedi gene Vasily Ivanich yatağın yanında diz çökerek. Bazarov gözlerini açmamıştı, onu göremiyordu. Yevgeni, şimdi daha iyisin, iyileşeceksin inşallah. Ama bu andan yararlanarak anneni ve beni memnun et. Hristiyanlık ödevini yerine getir. Sana bunu söylemek korkunç bir şey benim için. Ama daha da korkunç olanı, sonsuza değin Yevgeni, sonsuza değin, ne demek olduğunu düşün. Yaşlı adamın sesi kesildi. Gözleri hala kapalı yatan oğlunun yüzünde garip bir görünüş belirdi. Sizi rahatlatacaksa hiç itirazım yok diye karşılık verdi sonunda. Ama aceleye lüzum yok gibi geliyor bana. Daha iyi olduğumu sen söylüyorsun. Daha iyisin Yevgeni, daha iyisin. Ama kim bilir, her şey Tanrı'nın istemine bağlıdır. Borcunu yerine getirirsen... Hayır, biraz daha bekleyeceğim diye sözünü kesti onun Bazarov. Ben de senin gibi düşünüyorum. Kriz geçirdim. Ama yanıldıksa zarar yok. Kendinden geçmiş durumda onlara da son kutsama yapılır. Ne olursun Yevgeni. Bekleyeceğim. Şimdi uyumak istiyorum. Beni rahatsız etme. Ve başını eski yerine koydu. Yaşlı adam doğruldu diz çöktüğü yerden. Koltuğa oturdu. Çenesini tutup parmaklarını vurmaya başladı. Birden kulağına bir araba tıkırtısı geldi. Köyün sessizliği içinde kulağa özellikle çarpan bir ses. Araba gittikçe yaklaştı, yaklaştı. İşte artık atların kişnemelerini duyabiliyordu. Vasily Ivanich yerinden fırladı, pencereye koştu. Dört at koşulmuş, iki kişilik bir araba küçük evin avlusuna giriyordu. Bunun ne olduğunu anlayamadan merdivenlere koştu, delice bir sevince kapılarak. Giyimli bir uşak arabanın kapısını açıyordu. Başı siyah örtülü, siyah mantolu bir hanımefendi iniyordu arabadan. Benim adım Odinsova dedi. Yevgeni Vasilich daha sağ mı? Siz babası mısınız? Doktorumu da getirdim. Kurtarıcı melek diye bağırdı Vasily Ivanich kadının elini tutarak sıkı sıkı dudaklarına bastırdı. Bu arada Anna Sergeyevna'nın getirdiği doktor, gözlüklü, kısa boylu, yüzünden Alman olduğu anlaşılan bir adam ağır ağır iniyordu arabadan. Daha sağ, benim oğlum Yevgeni sağ, şimdi kurtulacak. Hanım, hanım, bir melek gibi geldi bize göklerden. Tanrım ne oluyor diye bağırdı yaşlı kadın, koşarak oturma odasından çıktı ve bir şey anlamadan kendini yere atıp Anna Sergeyevna'nın ayaklarına kapandı. Delirmiş bir kadın gibi onu eteklerinden öpmeye başladı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz dedi Anna Sergeyevna. Fakat Arina bile Sevna onu dinlemiyordu. Ve Vasily Ivanyich bir melek, bir melek deyip duruyordu. Hasta nerede diye sordu doktor.
Ayrım sonu.